Kazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
İpek başörtüsünü arkaya atıp başörtüsüyle kendini yakın saymıştı Şahende'ye. Kızım Perihan, koş, üst yanımızda jandarmalar olacak. Hapis götürüyorlar. Kiraz aldılar demin, versinler biraz. Bulsunlar kalmamışsa kendilerinde, selamı var anneminde. Perihan 14 yaşındaydı. Saçları kesik, çorapları kısa, esmer bacakları ince, uzun. Ve iskarpinleri rugan. Perihan fırladı zıplayaraktan çıktı dışarı. Bayan Emine övdü kızını gebe kadına. Akıllıdır benim kız. Gelecek yıl ortayı bitirecek. Bir Fransızca okur, şaşıp kaldıydı albayın karısı. Kısmet olursa kadın doktoru yapacağız. Babası razı gelmiyor, ben istiyorum. Ev işlerini de bilir, yemek, nakış. Yıkar bulaşığımı 8 yaşından beri, benden de ödü kopar. Geçende dayaktan öldürüyordum. Babası zor aldı elimden. Söyledim ya albayın karısına, kız evladı hem okutmalı hem de baskı altında tutmalı. Aydın köylüklerindendi bayan Emine. Babası meşhur efelerden birinin kızanıydı. Yunan Aydın'a geldiği zaman gavura karşı efeler birleştilerse de vazgeçmediler fırsat düşürüp birbirini vurmaktan. Kumanda, namlı efelik ve pay meselesinden ganimeti. Ve bundan dolayı vurdular babasını Emine'nin gözü önünde, evin avlusunda bir sabah vakti. 8 yaşında yetim kaldı bayan Emine. Şimdi 30 yaşındadır. Kalın bacaklı, kocaman, sarkık memeli, göbekli bir kadın. Fakat bu hantal, harap gövdenin üzerinde ipek gibi ince bir yüzü vardı. 10. asır Acem nakışlarında gördüğümüz, dedenin nısviyesinden ameleşen, bize divan şiirinin anlattığı bir yüz. Perihan geldi. İnce uzun avuçları kiraz dolu. Bayan Emine kirazı verdi gebe kadına. Gebe kadın, genç bir hayvanın mukaddes oburluğuyla yerken kirazları, konuştu Perihan'la bayan Emine. Deyiverdin mi jandarmalara babanın kim olduğunu? Demedim, sordular. Jandarmalar mı? Hayır, gözlüklü bay, kitap okuyan. Herhal hapis olacak. Hapis mi? Ne dedi babanın kim olduğunu bilince? Hiç. Ha, nerelisiniz diye sordu. Aydınlıyız diyeydin, dedim. Köylerinden mi, içinden mi dedi. Köylerinden diyeydin. Demedim anne. Ulan niye demedin? Köylü kızı olmak ağrına mı gidiyor? Domuzun kızı. Bayan Emine gülüyordu. Sonra güzel yüzü asıldı birdenbire ve Perihan'a inat gidiyormuş gibi duyurmak isteyerek bölmedekilere konuştu gebe kadınla. Biz Aydınlıyız bayan hemşire, köylüyüz. Yedikli jandarma başçavuşudur Perihan'ın babası. Zaten benim de teyze oğlum olur, Hüsnü Çavuş. Mallarımız ele gitmesin diye evleniverdik. Onun gözü başkasındaymış, anası zorladı. Hüsnü Çavuş'la 15 yıl bayan hemşire kalmadı gezmediğimiz yer. Karadeniz'de içinde Lazların, şartta Kürtlerin arasında. Kürtlere kuyruklu derler. Yalan, kuyrukları yok. Yalnız çok asi, çok çok fakir insanlar. Zenginleri de var ama az. Beyleri. 15 yıl dünyayı dolaştık sayılır. Gördük her şeyleri. Sineması, tiyatrosu, baloya bile gittim böyle başörtümle Diyarbakır'da. Sonra yüzbaşı karılarıyla poker de oynadım. Giresun'da bütün kış. Kazandım çok şükür. Tayyare piyangosu bile çıktı bir kere bana. 3 ortaktık. 1000'er lira bölüştük. Bu dünyadan aldım hevesimi artık. Tekabütlü yakın Hüsnü Çavuş'un. Perihan yatı mektebine gidecek. Biz Çavuş'la köye döneceğiz. Çavuş, ben toprakla uğraşamam gayrı diyor. Dükkan açacak. Açsın. Ben uğraşırım toprakla. Ufacık bir kadındı kapının yanında oturan. Cüce değil, cüceler bellidir. Ve bundan dolayı şaşıyordu insan, onun bu kadar ufacık oluşuna. Kederliydi kocaman lacivert gözleri ve çilli, kırış kırış, küçücük elleri vardı. Apansı sordu Bayan Emine'ye, demek asker sizin beyiniz. Elbette asker, yedikli jandarma çavuş. Benim de iki oğlum askerde nefer, topçu neferi Gelibolu'da. Harbe girecek miyiz diye soracaktım. Benimkiler gireceğiz anne diyor. Genç, cahil çocuklar anlamazlar ki. Zaten harp etmekte istiyorlar galiba. Sizin bey bilir doğrusunu. Bir şey demiştir size. Bana Hüsnü Çavuş'un dediği, Hüsnü Çavuş harbe gideceğiz der. Titredi çilli elleri utacık kadının. Demek yalan söylememiş bizimkiler. Hay Allah. Bayan Emine ufacık kadının sözünü kesti. Yo, Hüsnü Çavuş gireceğiz der ama ben girmeyeceğiz derim. Albay da gireceğiz dermiş. Karısı girmeyeceğiz diyor. Harbe girip de ne olacak? Harp etmeden de işte pekala yaşıyor insan. İlk önce biraz ürkek, sonra katiyetle itiraz etti Perihan. Peki ama anne vatan. Vatanı çiğnerse düşman, bayan öğretmen dedi ki, her karışını vatanın kanımızla sularız. Türk ölür, baş eğmez dedi baş öğretmen. Sonra unuttun mu? Cumhuriyet bayramında ne dedi radyo? Yalan mı? Ufacık kadın kederle baktı Perihan'a. Kızım dedi, daha küçüksün, büyü, gelin ol, erkek evlat doğur. Muharebe nasılmış o zaman sorarım sana. Perihan cevap vermek isterken karıştı söze havai mavi atlas gibi bir ses. Şimdi kadınlar da asker oluyor. Harp yalnız erkekler için değil. Sonra az çocuk mu öldü tayyarelerden? Şadiye'ydi söze karışan. Eski bir İstanbul şarkısında Reyhande-i Şitap bir sevdazede vardır. Fesi bir parça uzun, fesi bir parça siyah. Ve kalbinin şekvası ah. Ve altın gözlüklü, altın bıyıklı, hayali bir kararında geçip bir susuz badiyeyi. Bekler zumumu intizarla, adalar sahilinde seriyan şadiyeyi. Ve der ki, nerede o mis kokulu leylaklar? Der ki, sararıp solmak üzere yapraklar. Der ki, bana mesken olunca topraklar, beni şad et şadiye başın için. Ne tuhaf şey. Şimdi sipsivri şapkasıyla 510 numaralı 3. mevkideki şadiye konuşmasına rağmen çocukları öldüren uçaklardan bir hayli hüzünle hatırlatıyordu insana adalar sahilinde bekleyen şadiyeyi. Öyle edalı ve nazenin ve yüzünde gölgesi varmış gibiydi ajurlu bir şemsiyenin, bu şemsiye sola yatmıştır biraz, mahmur-u safa, katten tarafa. İzmit'e yaklaşıyordu tren. Sağda bostan dolapları, gözleri bağlı beygirler dönüyorlar, cansızmışlar da bir yerlerinde bir yay varmış da oradan kurtulmuşlar gibi. Sonra deniz, karşıda, üzerinde denizin, Gölcük'le Değirmen Dere arasında Yavuz gemisi. Biçimli, belki yeni boyanmış, temiz. Fakat böyle uzaktan onu ilk göreni şaşırtacak kadar heybetsiz. Sanki direklerinden tutulup kolayca oturtulmuş gibi suyun üzerine. Hiçbir yeri benzemiyor. Hatta bacaları kahvelerdeki taş basma renkli resimlerine. Soldaki at fabrikası. Çok yüksekte bir uçak, Yalın ayak bir çocuk koşuyor yolda, bir deniz gediklisi, çarşaflı bir kadın, yeşil bayraklı adam, semaforlar, su deposu makaslar, bir yerlere bir şeyleri götürmeye bekleyen yük vagonları. Resmi işaretleriyle İzmit istasyonu başlıyor. Tren yavaşlıyor. Kartallı Kazım, Tatar yüzlü adamla çıktı koridora. Tren durdu. Kartallı Kazım, Tatar yüzlü adamla indi vagondan. Az ilerisinde istasyonun tam karşıda köprü görünüyordu. Üstünde adamlar eğilmişler, istasyonda duran trene bakıyorlar yukarıdan. Bekliyorlar trenin kalkıp altlarından, adeta bacaklarının arasından geçmesini. Kartallı Kazım köprünün orada bir ağacı gösterdi Tatar yüzlü adama. Şu köprünün dibindeki ağaç yok mu? Art ayakları üstüne kalkmış hayvana benzeyen ağaç. Şu soldaki koskocaman. Bak, dalları köprüyü aşan. O dallara astılar ölüsünü Ali Kemal'in. İstanbul'dan kaldırıldı herif, güpegündüz berberden, Beyoğlu'nda tıraş olurken, 338'de. Kim bu Ali Kemal? Gazete muharriri. İngiliz'den para alır. Adamıydı halifenin. Gözlüklü şişman. Kan damlardı kaleminden. Fakat murdar, fakat pis bir kan. Gün olur daha derin, daha geniş yara açar kalemin düşmanlığı, mavzerin düşmanlığında. İzmit bizde miydi o zaman? Yeni girmiştik. İngilizler İstanbul'daydı daha. Ali Kemal'i çalıp getirdiler İngiliz'in mavi gözünden. Burada geliyor diye bir şaya çıktı 6-7 saat önce. İskeleye yığıldı millet. Belki İzmit halkının 1/4'ü, kadınlara varıncaya kadar. Ben Ulu Cami'nin oradan bakıyorum, gözümde dürbün. Göründü karşıdan motor nihayet, Bataçık'a geliyor. Koştum aşağıya, ben iskeleye inmeden çıkarmışlar Ali Kemal'i motordan. Şurada, tepede, saray meydanında hükümet konağı var. Kolordu dairesi. Oraya götürdüler. Konağın önü, meydan, sokaklar adam almıyor. Kaynıyor karınca gibi İzmit halkı. Fakat öfkeli, fakat merhametsiz. Çoğu da gülüyor. Bayram yeri gibi İzmit şehri. Hava da sıcak, gök de bulutsuz. Ali Kemal 20 dakika kaldı kalmadı konakta, dışarı çıkardılar. Attı bir adım, etrafını subaylarla polisler almış. Kireç gibi yüzü, sarışın. Birden ahali başladı bağırmaya. Kahrol Artin Kemal. Durdu, arkasına baktı, konağın kapısından tarafa. Belki de geri dönüp içeri girmek için. Fakat yüzüne karşı kapıyı ağır ağır kapadılar. Yürüdü sallanarak 10 adım kadar. Ahali boyuna bağırıyor. Bir taş geldi arkadan başına çarptı. Bir taş daha, bu sefer yüzüne. Kırıldı gözlükleri, bıyıklarına doğru kanın aktığını gördü. Birisi vurun diye haykırdı. Taş, odun, çürük sebze yağıyor. Muhafızları bıraktı Ali Kemal'i. Ahali kara bulut gibi çullandı üzerine, alaşağı ettiler. Orada yerde yaptılar ne yaptılarsa. Sonra açıldı bir parça ortalık. Baktım ki yatıyor yüzü koyun. Ayağında bir donu kalmış. Kısa bir don. Çıplak eti pelte gibi tombul, beyaz. Bana hala nefes alıyor gibi geldi. Bir ip bağladılar sol ayağına. Hiç unutmam, sol ayağında kundura çorap filan yoktu. Fakat sağ bacağında çorap bağı kalmış. Başladılar ölüyü bacağından sürmeye. Yokuş aşağı. Başı taşlara çarpıp gidiyor. Millet peşinde. Bir aralık ipi koptu. Bağlandı yenisi. İbret alınacak hal. Halkı kızdırmaya gelmez. Bir sabreder, iki sabreder. Her neyse. Böylece dolaştı İzmit şehrini Ali Kemal. Sonra, dedim ya, astılar şu köprünün üstündeki dallara ölüsünü. Sonra ölüyü indirdiler. Fakat gömleği mi, donu mu ne, iç çamaşırından bir şey, öteki dalda bir iki ay sallanıp durdu. Sonra satıldı müzayedeyle saati filan. Çok sonra. Ben birini bilirim. Tek çorabını hatıra diye 5 liraya alan. Tatar yüzlü adam sordu. Saat altın mıydı? Altın. İyi etmemişler. Saatı da alan, çorabı da alan iyi etmemiş. Uğurdur derler, inanma. Asılan insanın eşyası uğursuzdur. İyi etmemişler. Zaten İzmitlilerin işi de doğru değil. Herifin suçu vardıysa devlet verir cezasını, hükümet asar. Herifi parçalamak, devlete karşı koymak demek. Ben Çanakkale'de yara alıp Haydarpaşa Hastanesi'nde yatarken güldü Kartallı Kazım. İyi ama dedi, sen demin hakaret ettin devlete. Ben mi? Sen. Yalan. Ben devlete karşı gelmem. Memuruna karşı geldim. Ben biletçiyle çekiştim. Şimendifer devletin, biletçi de devlet memuru. Bu sefer Tatar yüzlü adam güldü. Öyleyse ben de memur muyum? Merinos fabrikasında bekçiyim madem. Elbette memursun. Haşa değilim. Ne ben ne biletçi. Biletçiyle bekçiden memur mu olur? Ben polisi bile memur saymam. Komiser başka, o memurdur. Bu bahis daha uzayacaktı. Hareket kampanası çaldı fakat. Koştular vagonlarına Tatar yüzlü adamla Kartallı Kazım. Tren kalktı. İzmit'in içinden geçiyor tren. Çarşının ortasından. Kaybetti ciddiyetini, tramvaylaştı. Çevirip başlarını bakmıyor ona şehirliler, evler ve mağazalar. Uyandıramadı rüyalarından, bütün gürültüsüne rağmen fayton beygirlerini. Ve ta ki İzmit şehri arkada kalıp, bu Mayıs ikindisinin içinde, girince toprağına tenha kırların, buldu eski ciddiyetini, buldu hasret kavuşturanlığını tren. 510 numaralı 3. mevki vagonda, alnı pencerenin camına dayalı, kaybolmuş bir dünya geçiyordu bir insan yüreğinden. Eski Yunanistanlıydı Kyrios Trastellis. Korent kanalı üzerinde, karşısında Patras şehrinin Mesolongi limanındandı. Fidias, Omirus, Aristoteles umrunda değildi. Denizi, sıcağı, kalabalığı seven bir insandı. Ve hayran olunacak şey bu dünyada, istakozlarla 8 ayaklı ahtapotlardı Mihail Trastellis için. Balıkçı gemilerinin başaltı ranzalarından, Mesolongi limanında tek katlı ev ve arkadaşlardan ibaretti yüreğinde Yunanistan. Yunanistan ne oldu? Kyrios, Dimitrios, Mihail Trastellis. Şimdi 1941 senesinde, Mayıs ayında denizi, Yunanistan'ı ve evi içine koyup mukavva bir bavulla nereye gidiyoruz? Bu dünyada nasıl bir başına kalıverdin, darmadağın oluverdin? Arkadaşlar öldürüldüler. Korent'te suların dibindedir balıkçı gemileri. Sanki cam bir sandıkta insan cesetleri gibi yatıyorlar. Bu sene Hitler'in subayları yiyecek istakozları. Baban Atina'da, sakızda anan, kız kardeşin İskenderiye'de ve sen 510 numaralı 3. mevki vagondasın. İzmit Ovası'nı geçiyor tren. Kırlarda böyle baharda, böyle ikindi üzeri, gökyüzünün aydınlığı bir sevda şarkısı gibi yumuşarken, ağaçların gölgeleri rahat ve serin toprakta başlarken uzamaya, daha genç, daha şehvetli, daha yeşil yaşarken, kuşları, boynuzlu hayvanları ve böcekleriyle otlar, tembel ve bahtiyar sazan balıkları gibi kımıldanırken su birikintileri, bir saadetli hayıflanıştır insan yüreğinde, bugünkü dünyada bulunmanın kederi. Bakıyor pencereden Mihail Trastellis. Fakat bu toprak hiçbir şey söylemiyor ona. Dilini bilmediğinden değil, böyle ikindiğin, böyle baharda, ne Rumcadır ne Türkçe, toprakçadır toprağın konuştuğu dil. Fakat kederliydi Mihail. Kederliydi, toprağı dinleyip insanları ve dünyayı düşünmeyecek kadar. Halbuki bu vagonda, bu ikindi üzeri, insanlarla bugünkü dünyadandı kederi. İzmit Ovası'nı geçiyor tren. 510 numaralı 3. mevki vagon, 1. bölme. Konuşuyor jandarmalarla mahkumlar. Mahkum Melahat sordu jandarma Haydar'a. Çocukları sever misin? Sevilmez mi? Allah'tan büyük ne var demişler. Çocuklar var demiş. Öyle ya. Çocuk Allah korkusunu bilebilir mi? bilemez. Kim kimden korkmazsa o ondan büyüktür. Senin çocuğun var mı abla? Var. Annemin yanında bıraktım. 3 yaşına yeni bastı. Gelecek yıl getireceğim. Mapushaneye mi? Evet. Olur. Çocuk için hepsi bir. Bir çocuk için, bir de kediler için. Ha mapushane, ha cenneti âlâ. Babası nerede? O da hapis. Ne iş yapardı? Tütünde çalışır. Ben de tütünde çalışırım. Depolarda mı? Evet. Bilirim depoları. Bir İbrahim vardı bizim köyde. Samsun'a gidip tütüne girdi. 3 yılda ince hastalıktan ölüverdi. Sen kocanın olduğu yere mi gidiyorsun? Hayır, o başka cezaevinde. Allah acısın abla, ne denir? Üzülme, iyi olur. Mahkum Halil, jandarma Hasan'la konuşuyordu. Jandarma Hasan sordu. Hükümet vesikaya bağlar mı dersin ekmeği? Herhalde bağlar. Düşündü jandarma Hasan, sonra konuştu burnunu çekip. Hem de bağlamalı. Neden? Ekmeğe itaat lazım. Millet unuttu ekmeğe itaat etmeyi. Bir dilim kendi yer, bir dilim köpeğe atar şehirliler. Ekmek vücuda hekimdir. Yalnız köyde vergiler inse biraz. Sonra kara sığırda ucuzlasa. Bak bende tarla dilediğin kadar. Ama burnunu öpecek kedim yok. Höyükleri anlatıyordu Melahat'e jandarma Haydar. Bizim köye 1 saat Alevi köyü vardır. Çalışkan adamlardır ama horoza taparlar. Höyükler işte onların köyünde. Kazıyorsun, dev suretinde taşlar çıkıyor içinden. Toprak çanaklar, altın geyikler. Hükümet karışıyor bu işe şimdi. Bulduğunu Ankara'ya, müzehaneye kaldırıyor. Hiç müzehaneye gittin mi abla? Melahat güldü. Gitmedim. Ben gittim İstanbul'da 1 kere. Askeri müzeye mi? Hayır, ötekine. Görülecek şey, hep gavur padişahlarının taştan suretleri. O vakitler demir yokmuş anlaşılan. Olsa onlar da Atatürk'ünküler gibi demirden dökülürdü. Ve de çoğu çıplak. Karılar da var. Kabirleri de orada. Bir gün imiş onlar da yaşamışlar. Şimdi öyle taştan duruyorlar müzehanede. Mahkum Fuat'la çavuş muharebeden konuşuyordu. Pencereden bakıyor mahkum Süleyman. Fikret'in bir şiirini okuyordu içinden. Yiyin efendiler yiyin. Bu han-ı iştiha sizin. İzmit Ovası'nı geçiyor tren. 510 numaranın 5. bölmesinde uyuyordu Halı Heybe'nin sahibi Halim Ağa. Kara sakalının ve beyaz yün çoraplarının içine çekilmiş, rutubetli, sıcak ininde yatan bir hayvan gibi. Birdenbire durdu tren. Halim Ağa baktı pencereden. Vagonda lambalar yanmamışsa da dışarıda gece olmuştu. Bir istasyon önündeydiler. Halim Ağa'nın şimdiye dek görmediği çok büyük bir istasyon. İstasyonun yapısı karanlıktı. Onun da lambalarını yakmamışlar. Göz alabildiğine kalabalıktı. Davullar çalınıyordu. Alev alev yanan çıralar vardı adamların elinde. Bağırışıp çığırışıyorlar. Büyüyordu bir kat daha alaca kızıllığında çıraların, davullar, istasyon ve karanlık. Birdenbire başladı kar yağmaya. Lapa lapa yağıyor, davullar daha sesli vuruldu. Bayraklar açıldı, al değil, yeşil. Bir adam çıkmıştı istasyonun damına. Başında kalpak, belinde sırma kemerli eğri kılıç. Seferberlikte İngiliz'i yenen gazeteci paşaydı bu. Tanıdı Halim Ağa. Halbuki bu geceye dek hiç görmemişti onu. Daha dikkatli baktı. Az kalsın haykıracaktı. Bakkaliye taciri Hacı Nuri Bey de yanındaydı paşanın. Eliyle damın üstünden işaret edip gel buraya, hele gel gel diyordu Halim Ağa'ya. Halim Ağa gidip etekledi paşayı. İkisi bir otomobildeydiler. Çankırı valisinin otomobilinden büyük. Yağmur yağıyor. Yağ gibi şosenin üzerinde kuş gibi uçuyordu araba. Halim Ağa karşısında oturmuştu paşanın. Şoförün yanındaydı Halı Heybesi. Paşa, Halim Ağa'nın sakalına doğru eğilip, oldu çok şükür dedi. Çabucak oldu bu iş. Alamanla birlik edip girdik muharebeye. Elini test tut. Kimseye bir şey deme. ve hatta Hacı Nuri Bey'e. Ekmek vesikaya binecek. Unun var mı? Var paşam. Şeker depo ettin mi? Ettim paşam. Gaz yağı aldık. Ve zeytin tanesi, bulgur, pirinç, nohut, fasulye, her şey tamam. Çok âlâ. Sen Hacı Nuri Bey'den daha zengin olacaksın. Sayenizde paşam. Yarın herkes duyar. Bugün sen bil, açma ağzını. Şam-ı Şerif'te beraber kılarız ilk cuma namazını. İnşallah paşam. Hacı Nuri Bey'den daha zengin olacaksın. Hacı Nuri Bey'den daha zengin. Hacı Nuri Bey'den. Paşa ile çardağın altında oturuyordu. Bembeyaz ve ipek gibi ince Mısır hasırının üzerinde. Paşa'ya sordu. Hitler gavuru Müslüman mı sahiden? Müslüman. Gözümle gördüm hamamda yıkanırken. Gavurlar hamamda setri avret etmezler. Sünnetlidir. Bir kedi geçti Halime Hanım bacakları arasından. Uzun tüyleri tutuşmuş, kıpkızıl bir kedi. Halime düştü peşine kedinin. Kedi kaçar, o kovalar. Kedi kaçar, o kovalar. Geldiler çarşı hamamının önüne kadar. Kedi içeri girdi. Çıktı dışarı kantarcının kızı Şerife. Koltuğunda hamam bohçası, iki yana sallanarak. Al al olmuştu yuvarlak yanakları. Örtünün altında siyah saçları ıslak. 15 yaşında var yok. Halime Ağa doladı bileğine saçlarını Şerife'nin. Sırt üstü yatırdı kızı şeker çuvallarının üzerine. Açtı gerdanını, ısırdı sol yanağından. Yanakta dış yerinden kan aktı ak gerdana doğru. Paşa dokundu omzuna Halime Ağa'nın. Valinin masasına oturmuş pideli kebap yiyordu paşa. Halime Ağa, paşam dedi, Allah'ın emri dörde kadar. İzin ver, şeriatın hükmü yürüsün yine. Paşa güldü. O da olur Halime Ağa, daha vakit gelmedi. Kıza imam nikahı kıy. Babası razı değil. Karını boşa, tarlalarla iki dükkan gider. Bak öyleyse çaresine. Mutfakta çamaşır yıkıyordu Halime Ağa'nın karısı. Duymadı içeri girdiğini kocasının. Çömelmiş, sırtı kapıdan tarafa dönük, kolları tahta teknede çalışırken kalkıp iniyordu siyah entarisinin altında kürek kemikleri. Halime Ağa karısına ve mutfağa baktı. Damı uçmuştu mutfağın. Yukarıda yıldızlar görünüyordu. Halime Ağa yürüdü ayaklarının ucuna basıp, ses çıkarmıyordu lastik iskarpinleri zaten. İyice yaklaştı karısına. Aldı sağ eline paltosunun altına gizlediği baltayı, baltanın ağzı yenmişti üç yerinden. Kaldırıp indirdi kadının ensesine. Kan çıkmadı, kelle yere düşmedi. Bir deriyle bağlı kaldı boynun ucunda. Orada sallanarak baktı yüzüne Halime Ağa'nın. Aa, ne yaptın dedi. Bir vurdun, bir daha vur. Halime Ağa biliyor, Arap Üzengi kitabından aklında kalmış. Bir kere vurmak gerek. Bir daha vurulursa dirilir. Ve vurmadı bir daha. Kelle dargın, çattı kumral kaşlarını, sonra ince, esmer boynundan kopup düştü yere. Kelle kopup düşerken sıyrıldı derisi boynun, söğüt dalının kabuğu soyulur gibi. Orta mektep çocukları kelleyi top yaptılar. Başladılar askerlik şubesinin bahçesinde oynamaya. Ve baltasıyla yoldan geçerken ağa, yüzbaşının oğlu bir tekme vurup, attı bu insan başından topu kucağına ağanın. Ağa baktı kucağına düşene. Bu karısının kellesi değil. Hazreti Ali'nin kesik başıydı. Halil ağa başladı ağlamaya, hem de dehşetli korkuyordu. Paşa sordu. Karımı öldürdün paşam dedi. Zarar yok, o öldü, sen çok yaşa. Tayyare bombardımanında öldü deriz dedi paşa. Sen hele bir İstanbul'a git şenlet gönlünü, gayrı Hacı Nuri Bey'den itibarlısın. Benim gazeteye de gel, kahve içeriz. Halime Ağa üçüncü mevki bir vagon kiraladı. Ama bölmesiz bir vagon. Tek başına, nefsi için. Kilimle döşedi her yanlı vagonu ve çoraplarını çıkarıp iç donuyla uzandı orta yerine uyudu. Mangalı yaktı, cezveyi sürdü. Cezvede kahve köpürdü. Karşısında kantarcının kızı Şerife'yi gördü. Sakalına o kadar yakındı ki kalın baldırlarıyla turunç memeleri, beline sarılmak için uzanırken birdenbire durdu tren. Halı heybenin sahibi uçtu havada, kuyruksuz ve kanatsız, ta bulutların üstüne kadar. Sonra apansız bir yıldıza çarpık başını, düştü denize, kurşun gibi buldu, gibi ve uyandı silkinerek. Sahiden durmuştu tren. Pencereye üşüşmüştü bölmedekiler. Telaşlıydılar. Düdükler çalınıyor, sesler geliyordu. Halim Ağa sızlayan başını tutup sordu. Ne olmuş, ne var? Yer açın, biz de bakalım. Pencerede yer açılmadı. Fakat anlattı Tatar yüzlü adam. Sen uyurdun, zınk dedi birden durdu tren. Birbirimizin üstüne düştük. İstasyon filan da yok. Allah'ın kırı. Biletçiler indi yere, bağırışıp konuşurlar. Halim Ağa daha fazla dinlemedi. Yün çoraplarıyla fırlarken koridora, bana malum oldu, malum oldu bana, rüyasını gördüm dedi. Yerde lokomotifin yanında duruyordu makinist Alaaddin. Yarışta beygirini birdenbire durdurup yere inmiş, dizginleri tutuyormuş gibi bir hali vardı. Lokomotif terliydi. Islak sesler çıkarıp soluk soluğa nefes alıyordu. Beyaz buhar bulutlarıyla. Kömürcü İsmail sordu yukarıda. Usta, hangi vagon çekmiş imdat işaretini? Ne bileyim, anlarız. Vagonların önünde bağırıyor şeftire. Baylar, telaş etmeyin. Bayanlar, inmeyelim vagonlardan. Şeftirene yaklaştı Alaaddin. Konuştular, döndü. Arkada kalan yolun üzerinde bir şeyler taşıyan insanlar göründü. Sordu kömürcü İsmail. Herif ölmüş mü usta? Belli değil. Niye atmış kendini? Bilmem. Ne dersin usta? Sevda yüzünden mi? İstedi kızı vermediler. Yahut karısı taktırıyordu. Zannetmem. Sevdadan değilse parasızlıktan. Baktı ki çıkar yolu yok. Belki. Yahut dehşetli bir kazık attı arkadaşlarından biri herife. Kim bilir? Daha doğrusu usta adamcağız biletsizdi. Mümkün. Bak aklıma bir şey daha geliyor. Ecnebi'de oğlu kardeşi filan vardı. Bombaladı tayyareler, öldü. Vallahi bilmem ki İsmail. İyi ya sen ne diyorsun usta? Benim dediğim vagonun sahanlık kapısı açık kalabilir. Adam farkına varmaz, abanır, düşer. Usta bu olmadı. Neden? Böyle şey olmaz da ondan. Niçin olmasın? Niçin olmayacağını bilmem ama olmaz. Düşündü makinist Alaaddin. Tuhaf bir hüzünle gülümsedi. Haklısın İsmail dedi. Doğru. Böyle şey olmaz. Ölmeyi isteyecek kadar çıldırmak için bugün dünyada öyle çok sebep var ki. İnsanları öyle kolay yeniyorlar ki. Sahanlıkta kapının aralık kalışını sadece bir kazayı aklın kabul etmiyor. İsmail yalnız sonunu anladı bu uzun cümlenin ve yalnız sonunu tasdik etti. Aklın kabul etmiyor usta. Ölüyü furgona bindirdiler. Bu 50 yaşlarında bir adamdı. Makinist Alaaddin çıktı lokomotife, işaret verdi şeftiren ve tren hareket ettiği zaman 510 numaranın 5. bölmesinde halı heybenin sahibi çıkmayan rüyasının dargınlığıyla kara sakallı bir nargile gibi cigara içiyordu. Saat 18'i 38 geçiyordu.
Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi. Ender Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz ve program yapımcılığını Giray Güngör üstlendiler. Katkılarından dolayı Adam Yayıncılığa teşekkür ederiz. Gelecek pazar yine aynı saatte diğer bölümlerde buluşmak dileğiyle. Radyonuz açık olsun.